Ayrım 57, sayfa 563. 1950'de iktidar olan DP'nin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, CHP'nin Sireri gibi kendini bir yere oturtamamış tutarsız bir politikacıydı. 1944 yılında Samsun Bayındırlık Müdürü iken Ladik Akpınar Köy Enstitüsü'nü gördüğünde Samsun Halk Evi'nce çıkarılan 19 Mayıs dergisinin 66. sayısında şunları yazmış biriydi. Evet, tesadüfen görmemiş olanların bilmeleri ve tasavvur etmelerine imkan olmayacak yepyeni bir gençliğin, yepyeni bir neslin köy enstitülerinde yaratılmakta olduğunu gurur duyarak, zevk alarak gördük. Dileğimiz Türkiye için çok yararlı olan köy enstitüleri davasının başarılı olması ve gerçekleşmesidir. Bu güzel, bu hayat dolu istikbalimiz için çok ümit verici enstitüden ayrılırken şöyle düşündüm. Şehirlerin kasvetli, bozucu, insanı bedbin edici havasından bunalanlar buraya uğramalıdırlar. Burası hasta dima ve ruhlar için bir şifa kaynağı olacaktır. Dipnot Behzat Ay, Cumhuriyet. Ama DP bakanı olarak göreve başlar başlamaz ilk işi Sirerim Bangoğlu'nun kaldığı yerden başlayarak enstitülerin yıkım işini sürdürmek oluyor. O da önce meclise başlıyor çevre oluşturmaya. 19 Kasım 1951 günlü TBMM'nin kapalı oturumunda konuşan İleri, Tonguç'a ve enstitülere ağır saldırılarda bulunuyor. Sanki iki ayrı partinin bakanı değillermiş gibi eski CHP bakanı Sirer'le işbirliği yapıyor mecliste. Kendi yapacağı yıkımı önceden hafifletmiş olduğu için ona teşekkür ediyor. Bu kurumları hastalıklı ve mikroplu olarak devraldıklarını söylüyor. Tonguç'un hala İnönü tarafından kayırıldığını ima ediyor. Bu nedenle Sirer'in yapmak istediklerini yapamadığını söylüyor. Onun ancak talim terbiye dairesine ve daha sonra Atatürk Lisesi resim öğretmenliğine atanabildiğini anlatıyor. Hakkı Tonguç değil ilk tedrisat umum müdürü, değil Atatürk Lisesi öğretmeni, Türk çocuğunun karşısına çıkamayacak kadar bu memlekete hıyanet etmiş bir adam olması sıfatıyla onun oradan tutulup atılması şükürler olsun bize nasip olmuştur diyor. Bravo sesleri geliyor meclisten. Tonguç birçok suçlamalarla onun tarafından Danıştay'a verilmiş bakanlık emrine alınmıştır. Ancak 30 Eylül 1950 günlü savunması sonucunda cezalandırılmasını isteyen Tevfik İleri'nin başvurusunu geri çeviriyor Danıştay. Ama 1954'e kadar bakanlık emrini kaldırmayacaktır. Tevfik İleri de meclisten sonra bakanlıkta büyük bir toplantı yapıyor Sirer'in yaptığı gibi. Bu toplantıda ilk olarak kız öğrencilerin ayrı bir öğretmen okulunda toplanması kararı alınıyor. 21 köy enstitülerindeki kızların tümü Trabzon, Beşikdüzü ve İzmir Kızılçullu'ya gönderiliyor. Oradaki erkekler de başka enstitülere. Daha önce Sirer her enstitüde kızları ayrı bölümlere toplamış, karma eğitime kafes çekmişti. İlerinin yaptığı ise köy kadınlarının kızlarının eğitim ve demokratlaşma yönünden son derece kıyıcı bir karardı. O yıllarda iller arasında ulaşım bugünkü gibi değildi. Eğitim için de olsa kızları başka illere gönderebilmek köylüler için kolay göze alınamayacak bir şeydi. Oysa kendi il ve ilçe bölgelerindeki enstitüye kolayca gidebiliyorlardı. Enstitüler kendi çevrelerinde kızları eğitime özendirici bir tutum içinde oluyordu. Onlar için böyle yapmak büyük bir fırsat ve olanaktı. Bundan cayılmakla köy kızlarının eğitimine büyük bir darbe indirilmiş oluyordu. Tonguç bunları duyduğunda kahroluyor, tarih bunları affetmez diyordu. İlk yıllarda enstitü müdürlerini de yanına alıp kız öğrenci bulmak için çevre köylerde dolaşarak kızları ve ana babalarını özendirmek için gösterdikleri içtenlikli çabayı ve heyecanı düşünüyordu. Geleneklerin ağır bastığı Türkiye'de kızların uzak illere öğrenime gönderilmesi o günün köylüleri için maddi manevi yönden kolay değildi. İlk yıllarda yakınlarındaki enstitülere bile kolay gelememişti kızlar. İkincisi köye yarayışlı eleman yetiştirme ilkesi yürürlükten kaldırılarak her yıl alınan öğrenci sayısının azaltılması yoluna gidilmişti. Böylece klasik öğretmen yetiştirmeye dönülürken köy çocuklarının ileri öğrenim olanağı kısıtlanmış oluyordu. Öte yandan enstitülerde öğretmenle birlikte hızla sağlıkçı ebe tarımcı yetiştirme tasarısı sona erdirilmişti. Eğitmen yetiştirme ve çalıştırma işine son verilmişti. Öğrenci devamını sağlamak için alınan önlemler kaldırılmış, özellikle kızların okula gidip gitmemesi serbest bırakılmıştı. 1952 yılında bu kurumların adı değiştirilerek köy ve enstitü sözcüklerinin kaldırılması sağlanmıştı. 1939'da 1. Eğitim Şurası sırasında dönemin genç CHP Bakanı Yücel'in temelini attığı köy enstitüleri politikası 1946'da Sirer tarafından bozulmuş, 1952'de DP'nin Bakanı Tevfik İleri'nin topladığı şurada resmen her şeyiyle sona erdirilmişti. Yapılanlar yalnız öğretmen yetiştirmede birkaç değişiklik değil, Atatürk'ün önerdiği eli silah kadar makine tutmaya da yaraşır dediği Türk halkını, toprağı modern araçlarla ve bilgilerle verime durdurmasını bilen, fabrikada sağlam iş yapan, siyasete ağırlığını koyacak yeni insanlar olarak yetiştirme politikasından cayılıyordu. Tonguç olanları görüp duyduğunda içi kanarcasına acı çekiyordu. Kısıtlı olanaklarına karşın savaş sonrası Avrupa'sında uygulanan eğitimi görmek için yeniden Hollanda, Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya ve İtalya'da köyleri, özellikle köy okullarını dolaşıyor. Oralarda savaştan hemen sonra köylerin nasıl cennete çevrildiğini görünce kendi davasına inancı artıyor. Nüfusunun çoğunluğu köylerde yaşayan ülkelerin ne yapıp edip köyleri uygarlığın nimetlerinden yararlandırmak, bunun eğitimini vermek gerektiğini acılar içinde yeniden düşünüyor. Köy kaynağından taze kan fışkırmayınca ne fabrikadan ne barajlardan iyi sonuçlar alınabileceğini yeniden düşünüyor. Fabrikaların, ticarethanelerin, otellerin, okulların iyi işleyebilmesi için aydınlanmış insana gereksinim olduğuna yeniden inanıyor. Onun modern anlamlı ilk üretim davası bu amacı güdüyordu. Bunu anlamayanlar ya da kasıtlı olarak anlamak istemeyenler enstitü davasını sona erdiriyordu. Dipnot Tonguç'a kitap sayfa 60. Elbet her iktidar, her parti kendine uygun bir eğitim politikası izleyecekti. Ama o politika en azından ülkenin çıkarlarına, halkın gereksinimi olan yeni eğitime ters düşmemeliydi. Hele demokrasiye hiç ters düşmemeliydi. Enstitülerden cayılmakla sıradan değişiklikler değil, en başta fırsat ve olanak eşitliği alt üst edilmişti. Türkiye'nin bir daha kolay ele geçiremeyeceği bir fırsat, bir örgütlenme yerle bir ediliyordu. Osmanlı döneminde ve enstitüler öncesinde olmayan fırsat eşitliği, enstitülerin getirdiği planlı örgütlenme, yerli, özgün bir ulusal eğitim yok edilerek halkın aydınlanmasına kıyılıyordu. Enstitüden yetişen ülkücü öğretmenlerin, sağlıkçı ebe ve tarımcıların köyü canlandırma eylemi sevinçle izlenmişti. Eğer bu fırsat yok edilmeseydi, bugün toplumda doğudaki, batıdaki, kentteki, köydeki kültür ve eğitim çok ayrı bir farklılık göstermeyecek, nüfus bu kadar artmayacak, kente göçler bu kadar acemice, cahil ve uygarlıktan nasibini almamış olacaktı. Köyler canlanmaya başlayınca eğitim, sağlık gibi hizmetler yanlarına götürüldüğü için kentlere hızla koşulmayacak, onlar kendi oturdukları yerleri kente çevireceklerdi. Dahası Doğu Anadolu'muz bugünkü durumda olmayacaktı. Değişen politika ikinci önemli yıkımı nitelikte yapıyordu. Enstitü sisteminin iş yöntemini, üretime dönük yanını iyice hançerliyordu. Eğitimin niteliğini yükselten tarıma, tekniğe, üretime dönük, güzel sanatlara dönük amaç ve anlam yok ediliyordu. Oysa enstitülerde gelişen uygulama yalnız köyler için değil, giderek çok yönlü bir eğitim olarak tüm ülkenin ilk öğretimini kapsayacaktı. Bunun yerine ezberci eğitime dönülmesinin ülkemize verdiği zarar büyüktü. Eğitim bulduğu kendi giderini karşılama olanağını kaybediyordu. Küçük bir şey için devlete el açma yerine neredeyse tüm giderini karşılayacak duruma gelmiş bir eğitim temelden yıkılıyordu. Yalnızca bu değil, tüm yurttaşların da kendi giderlerini karşılayacak bir eğitimden geçmesi sağlanıyordu. Tembel, iş bilmez, işsiz, mesleksiz insanlar yerine çalışkan, üretken, kendi işini beceren, kesinlikle bir mesleği olanların ve mesleğinin erbabı olanların ülkesi olacaktı Türkiye. Bu kurumlar sürseydi tüm ülkenin insanları, eli kolu kafası birlikte çalışan, tekniğe, makineye bakmasını, kullanmasını bilen, güzel sanatlardan anlayan, sağlıklı yurttaşlar yetiştiren bir eğitimden geçmiş olacaktı. Böylesine eğitim görmüş bir toplumda depremlerde tüm yapılar yıkılmayacak, trafik kazaları başını alıp gitmeyecekti. Fabrikalarda çürük mal üretilmeyecekti. Yeşillerin, ormanların kökü kazınmayacak, ülke yeşile, ormana kesecekti. Tonguç bunlar için yanıyor, arkadaşlarına yazıyor, anlatıyordu. Eğitimin niteliğinden dönmek yalnızca bir iş yönteminden dönmek değil, tüm bunlardan dönmekti. Geri getirilen ezberci eğitim enstitülerin demokratik yapısını ve oradaki havayı, enstitünün kendi içindeki, çevre içindeki insan ilişkilerini de bozmuştu doğal olarak. Örneğin öğretmen ve öğrencinin birlikte çalışması, birlikte iş ve ders yapması yerine öğretmen merkezi tutumun geri gelmesiyle öğrenci yeniden piyon durumuna geçmişti. Bunların yanında birlikte yeme içme, birlikte dinlenme, eğlenme gibi alışkanlıklar bozulmuş, çevre ilişkileri kısıtlanmış, köylülerin öğrenci ana babalarının değil enstitüde yatılı kalabilmeleri, saatle kalmaları bile sorun olmuştu. Bir saatlik görüşmeler kayıtlara geçer olmuştu. Öğrencilerin kitleler halinde sınıfta bırakılması, tüm değerlendirmenin yalnızca yazılı kağıda göre yapılması ve ezberci eğitim sınavına geçilmesi daha Sirer döneminde başlamıştı. Atanan yeni öğretmenlerin eline verilen not defterleri öğrenciye kıymak için kullanılıyordu. Başka bir konu ise okul yapımı imecesine getirilen dönüştü. Köylünün ilk anlardaki tepkileri aşağı yukarı kaybolmuş, halkın kendi köyüne okul yapılması, öğretmen verilmesi için yarışa girdiği, hiç güçlük çıkarılmadan 4274 sayılı yasanın getirdiği imece zorunluluğu kaldırılmıştı. Halka artık okul yapımı yükünden kurtuldunuz, parası olunca devlet yapacak denmişti. Böylece onların oylarını almışlardı. Oysa o devletin hiçbir zaman yoksulun okulunu yapmaya parası olmayacaktı. Eğer enstitü politikası sürseydi, Türkiye'de bugün eğitimin ekonomik kaynağı diye bir sorun olmayacağı, bölgelerdeki o büyük işletmeler kendi giderini, köy okullarının giderini, yapımını, mimarisini kendi olanaklarıyla sağlayacak, belki modern köy evlerinin yapımına sıra gelecekti. Enstitülerin ve enstitü çıkışlıların ülke yararına verdiği güzel örnekler bir kesimi rahatsız etmiş, el birliğiyle bu kurumların hakkından gelme yolu tutulmuştu. Örneğin Eskişehir Milletvekili Emin Sazağ'ın çiftçisinin oğlu olan Talip Apaydın gerçek bir aydın kişi olarak yetişmiş, toprak sorununun bilimini, sosyolojisini öğrenip bu konuda yazılar, romanlar yazarak toprak ağalarının karşısına çıkmıştı. Bunlar çoğalınca toprak ağaları bir daha meclise nasıl gireceklerdi? Gerek nicelik gerekse nitelikte enstitü sisteminden cayılması ve eskiye dönüş olarak getirilenler, enstitü öncesinin Atatürkçe arayışları da değil, 1924 öncesine özlem olduğu söylenebilir. Bu dönüşe bakıldığında aynı Osmanlı döneminde olduğu gibi bir yandan din eğitimine, bir yandan yabancı dilde eğitime, öte yandan işe el sürmeyen sözde layık ezberci eğitim olarak üç başlı bir eğitime doğru gidildiği görüldü. Belki bunu yapanların bir bölümü de ayrımında değillerdi ne yaptıklarının. Ama seçkinci eğitime yeşil ışık yakalınca arkası geliyordu. Robert Lisesi kendilerine başvuranlarla başa çıkılamadığını bildirerek aynı kendi okulları gibi yabancı dilde eğitim yapan Türk okulları açmalarını önermişti bakanlığa. İngilizce eğitim yapan resmi okullar böyle açılmaya başlıyor, araştırmaya gerek görülmeden. 1955. 1950'den sonra Marshall yardımının gelişiyle ülkemizde ilginç gelişmeler oluyor. Örneğin bu yardımla eski Amerikan arabaları, traktörleri ya da bunları satın alacak krediler ülkeye girdiği halde genel eğitim içinde tekniğe, motora, makineye önemli yer veren köy enstitülerinden cayılmasını kimse kolay açıklayamaz sanıyorum. 12 kadar eğitim projesi de vardır yardım paketleri arasında. Ama bunlar yiyecek paketlerinde olduğu gibi kendi kullanmayıp attıkları ve bizim bünyemize uymayan projelerdir. Bunlardan biri Hasanoğlan için düzenlenen Ata Bir Çağ. Üstelik baş harfleri Atatürk'ün adını taşıyormuş. İçinde yuvası, uygulama okulu, sağlık kolu, yüksek bölümü de bulunan Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü yıkıp yerine koydukları ve ilk uygulamayı orada başlatmak istedikleri yeni öğretmen yetiştirme projesiymiş. Aslında bizim gerçeklerimize uygun hiçbir yenilik taşımayan bu projenin Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün yerini alması bu konunun nasıl çarpıtıldığını gösteren ibret verici bir örnekti. Bu projenin peşinden birçok Amerikalı bize gelmişti. Program geliştirme çalışmaları adı altında bir sürü çalışma düzenlenmişti. Ayrıca bizimkilerden de birçok insan bu amaçla Amerika'ya gönderilmişti. Daha ilginç olan aynı yıllarda Avrupa köy enstitülerini çok ilginç bularak bizim gibi ülkelere öneriyor, kurucusu Tonguç'a başvurular oluyordu. Türkiye'den bu konuda eleman isteniyordu. Oysa Türkiye'de bu işin gerçek elemanları çoktan kızağa çekilmişler, görevden alınmışlardı. Tonguç'un yazdığı 10 Ekim 1954 tarihli mektupta böyle bir örnek yer alıyor. Mektubunu almadan bir gün önce Hindistan Planlama Nazırı ünvanını taşıyan pek kültürlü bir zatla uzun uzadıya görüşmüş, derin düşüncelere dalmıştım. konuşabilecek bir arkadaş arayıp duruyordum. Adamcağız Avrupa'da, İsviçre sanıyorum, bir kongreye katılmış. Orada bizim köy enstitülerini incelemiş olan bir yabancı profesör ona bu kurumları görmesini tavsiye ederek Türkiye'de planlı iş olarak böyle bir hareket oldu. Onların bilhassa kuruluş yıllarını inceleyin demiş. O da Hasanoğlan'ı gördükten sonra beni arayıp buldu diye anlatıyor. Dipnot, Tonguç'a kitap sayfa 58. Konumuz yönünden daha üzücü olan köy enstitülerinin kapatılmasıyla yerine halka gidecek, halk çocuklarını kapsamına alacak eğitim olarak İmam Hatip okullarının Kur'an kurslarının açılması, halkın buna özendirilmesiydi. Dünyanın en büyük sorumluluğu ya da günahı, eğitim olanağına kavuşmamış çocukları bu olanağa kavuşturuyoruz diyerek, onlar için yaşamsal önemde olmayan, kendi kendilerine de becerebilecekleri hedeflere yöneltmekti. Dönemin yönetimleri Atatürk'ün dayatmasıyla Türk köylüsünün eline geçen çağdaş eğitim fırsatı ve olanağını yok ederek yerine İmam Hatip okulları açıyor, öte yandan aynı yıllarda 1955'te seçkinler için yabancı dilde resmi kolejlerin açılması başlatılıyordu. Bunun ne demeye geldiğini halk köylü elbet anlamazdı. Kendi çocukları için bu kolejleri açanlar bilime, sanata, teknolojiye ve kültürümüze büyük katkılar sağlayacak, köy enstitülerini kapatıp köylü çocuklarını bu nitelikte bir gelişmeden alıkoyacak İmam Hatip okullarını uygun görüyorlardı. Bu okulların öğrenci kaynağı da köy enstitülerini dolduran halk çocuklarıydı. Köy enstitülerinde olduğu gibi onlar da çalışkanlık gibi davranışlarla başarılı oluyorlardı kuşkusuz. Ama bu onların iyi eğitim görmesi için yapılmış bir seçim değil. Köylünün uyanmasını istemeyenlerin, oy depolarının azalacağından korkanların bulduğu bir çözümdü. Aslında anayasanın 21. maddesindeki çağdaş bilim ve öğretime aykırı eğitim öğretim yerleri açılamaz hükmüne bile aykırıydı yapılanlar. Dipnot Tonguç'a kitap sayfa 633. Meşrutiyetin ilk yıllarından bu yana İslamcılık, Türkçülük, ırkçılık gibi akımlara bulaşmış olan kişiler Atatürk'ün varlığında açığa çıkaramadıkları bu yanlarını onun yokluğunda ortaya koyarak enstitülerin kapatılmasına neden olmuşlar hem de bu kurumların yokluğunda güçlenmişlerdi. Kuşkusuz bu Atatürk'e ve halka karşı bir vefasızlık, büyük bir haksızlıktı. Yücel Öner Davası. Köylünün eğitim hakkını savunmak, gerçekleştirilmesini istemek, gerçekleştirmeye çalışmak yalnızca insanlık ve yurttaşlık görevidir. Türkiye'de ilk öğretimi gerçekleştirmeye çalışanları komünistlikle itham etmek pedagoji tarihimiz için bir lekedir. Türk halkı okuma yazma bilmemek damgasından sıyrıldıkça kimlerin kendinin iyiliği için çalıştığını ve gerçeğin ne olduğunu öğrenecektir. Dipnot, Tonguç'a kitap sayfa 633. Köy enstitülerinin yıkıldığı ortamı kavramak, ülkemizde nasıl bir demokrasi yapıldığını anlamak için o dönemde Yücel Öner davası olarak geçen olaya da değinmek gerekir. 7 Ocak 1946'da Celal Bayar Demokrat Parti'yi kurduktan sonra el yordamıyla demokrasi yapılırken partililer kıran kırana birbirlerini suçlamaya girişmişlerdi. Yaptıklarını, yapacaklarını, programlarını anlatma yerine birbirlerini kötüleme yarışına yöneliyorlar, her şeyi birbirine karıştırıyorlardı. Eski tek parti içindeki tutuculardan toprak ağalarından bir bölümü ayrılıp yeni DP'yi kurmuşlardı. Ne var ki toplumsal gelişmenin doğasına uygun bir partileşme ve siyasal yelpaze değildi ortaya çıkan. Yeni partinin CHP'den daha ileride bir programı ve ilkeleri olmadığı gibi sözde liberal parti özentisiyle CHP'nin ileriye yönelik devletçi atılımlarının karşısında yer almışlardı. Ayrıca her şeyin komünistlikle suçlanması kargaşaya yol açıyordu. Yalnız DP değil CHP içindeki sağ kesimde de vardı bu tutum. Karşı olduğunu komünistlikle suçlamak herkese yetiyordu. Örneğin yeni DP, CHP'nin Atatürk ilkelerinin uzantısı olan ileri atılımlarını komünistlikle suçlarken CHP sağ kanadı kendi partilerinin sol kanadını aynı yöntemle eleştiriyordu. Demokrasiye karşın sol diye halktan yana bir güç görmek istemiyordu kimse. Demokrat Parti'nin kurulmasından bir süre sonra 19 Haziran 1946'da seçim gezisine çıkan CHP Hatay Milletvekili ve Parti Müfettişi Şükrü Sökmen Süer, yaptığı propaganda konuşmalarında DP için onların özledikleri Kemalist hürriyet değil Kızıl hürriyet diyor. Gene Sökmen Süer İçişleri Bakanı sıfatıyla yaptığı meclis konuşmasında ülkede komünistler bulunduğunu söyleyerek bilgi veriyor. Amacı yeni Demokrat Parti'yi kötülemektir. Dahası Fevzi Çakmak'ın da bu çalışmalara katıldığını söylüyor. Sökmen Süer'in bu savları 30 Ocak 1947 günlü Ulus Gazetesi'nde yayımlanıyor. Dipnot Kenan Öner'in savunması. Fevzi Çakmak önce önemsemiyor kendi için söylenenleri. Bir emekli asker olarak köşesine çekilmiştir. Kenan Öner'e göre CHP'den Şalcı Nihatlar, Falih Rıfkılar, Hüseyin Cahitler, Asım Uslar ülkenin simgesi olan bu sayın ihtiyar askere saldıran yazılarını bir broşürde toplayarak dağıtıyorlardı. Bunun üzerine Fevzi Çakmak da 6 Şubat 1947 tarihinde gazetelere verdiği bir demeçte şunları söylüyor. Ben komünistliği bu ülke için muzır görenlerdenim. Ben daha iş başındayken eski bir Milli Eğitim Bakanı'nın bu işleri destekleyen hareketinden dolayı hükümeti resmen uyardım, ikaz ettim. Kimse kulak asmadı. Sonra da Çifteler Hamidiye Köy Enstitüsü'ndeki komünist yuvasından söz ettiler. Bunun üzerine İzmir Milletvekili ve eski Milli Eğitim Bakanı Yücel, 5 Şubat 1947'de Ulus'ta çıkan bir yazısında Fevzi Çakmak'a soruyor. O eski bakan ben miyim? Desteklenenler kimlerdir? Nasıl desteklenmişlerdir? Bu hususta hükümeti nasıl ve ne zaman ikaz ettiniz? Yaşlı Fevzi Çakmak buna da yanıt vermiyor. Belki uzatmak istemiyor ama Yücel yeniden soruyor gazetede sorusunu. Çakmak'tan gene yanıt gelmiyor. Ancak ırkçıların avukatı olan Kenan Öner'in savunmasındaki açıklamasından anlaşıldığına göre Yücel'in üst üste çıkan açık mektuplarını okuduktan sonra çıldırmamak elde olmadığı için 20 Şubat 1947 tarihli Yeni Sabah gazetesinde şunları ifşa ediyor kendi deyişiyle Kenan Öner. Evet, o eski bakan sizsiniz. Tereddütünüzü ben gidereceğim. Nihal Atsız'a karşı Sabahattin Ali'yi tuttunuz. Bu adları çoğaltıyor bir yanda ırkçılar, bir yanda dil ve tarih coğrafya fakültesindeki öğretim elemanları ve benzeri adlar. Öner'in bu densizliği karşısında Yücel onu mahkemeye veriyor. Tonguç bu olay sırasında Yücel'i uyarıyor. Bunu yapmanız doğru olmaz. Ortamı görmüyor musunuz? Sizi zaten hırpaladılar. Daha çoğunu yaparlar. Ayrıca bizim öğretmenlere, çocuklara zararı dokunabilir böyle bir çatışmanın diyor. Ama Yücel dinlemiyor. Komünist olduğumu ispatla diye avukat Kenan Öner'e meydan okuyor. O günlerde Yücel'i kızdıran ve üzen başka bir söylenti de öte yandan gelmektedir. Sık sık köşke çağrılması, İnönü'ye yakınlığı, partide ve mecliste kıskançlığa yol açıyor, durmadan dedikodular üretiliyor. Mevleviliği, Yunusçuluğu konu ediliyor. İnönü'nün annesine mevlit okumak için sık sık köşke gittiği gibi sözler kulağına geliyordu. Bir gün İnönü'nün annesine kendine özgü söylemiyle bundan şöyle yakınmıştır. Büyük hanımefendi, şimdi de ne uydurmuşlar biliyor musunuz? Güya ben akşamları gelip sizin huzurunuzda mevlit okuyormuşum. Paşanın beni sık sık kabul etmesinin nedeni buymuş. Dipnot, Erdal İnönü Anılar ve Düşünceler, sayfa 94. Mahkemeye veren Yücel olmasına karşın Öner Türkiye'deki ırkçıları savunup solcuları kötüleyerek bunu Yücel'e mal ederek demagoji yüklü bir savunma yapıyor. Yücel'e komünistlik ithamı ilk kez tarafından yapılmadı diyerek ırkçı Nihal Atsız'ın 1 Nisan 1944'te Başbakan Saraçoğlu'na yazdığı uzun mektupları savunmasını alıyor. Savunmasının hükümet içinde komünizm başlıklı bölümünde, sayfa 34, köy enstitülerinde komünizmin oldukça eski olduğunu söylüyor. Teşvik edildi diyor. Bundan sorumlu olan Çifteler Köy Enstitüsü Müdürü Rauf İnan'ın terfi ettirildiğini, Yücel'in Genel Müdür Tonguç'la el ele vererek enstitü yönetici ve öğretmenlerini komünist düşüncelerle yetiştirdiğini, köy öğretmeni olacak öğrencilere de aynı fikirleri aşılamak için son derece planlı çalışmalar yapıldığını, bakanlığın etki ve yetkilerini kullandığını söylüyor. Daha ilginç olan bunları kanıtlamak için Yücel'in yerine geçen yeni bakan Sirer'in enstitülerde başlattığı tahkikatları ve kıyım hareketini kanıt olarak göstermesidir. Bunların neler olduğunu müfettiş raporlarına ve bakanlığın eylemlerine dayanarak sıralıyor. Sirer'in köy enstitülerinde yaptığı kıyımı düzenli biçimde şöyle anlatıyor. İlk öğretim genel müdürü Tonguç'la onun yardımcısı Ferit Oğuz Bayır'ı görevden uzaklaştırdı. Şimdiye kadar görülmediği biçimde her köy enstitüsüne bir müfettiş olmak üzere bir tarama teftişi yaptırmaya gerek görmüş, müfettişlere özellikle solculuk üstüne durulmasını söylemiştir. Bu genel teftiş sonucunda hemen hemen tüm köy enstitülerinin müdür ve yardımcıları, öğretmenleri başka yerlere atanmış ve bakanlık emrine alınmışlardır. Memlekette birçok kıymetli üstün öğretmen olduğu halde Yücel bunları beğenmeyerek müfrit komünist ruhu taşıyan ve bu maksada hizmet eden köy enstitüsü müdürleri arasından ve herkese tercihan bakanlığın genel müfettişliğine terfi ettirerek teftiş heyeti içine de solcuları sokmuştu. Bunlar arasında yeni bakan tarafından büyük bir rütbe indirimiyle Ankara Ortaokulu'na atanan eski Çifteler ve Hasanoğlan müdürünü saymak doğru olur. Savunma, sayfa 35. Bu kişi Rauf İnan'dır. Oysa Rauf İnan'ın bakanlık müfettişliğine atanması ödüllendirmek için değil, bu savunmada da yer aldığı gibi atsızın ihbarında adı geçmesindendi. Bunların sesini kısmaları için İnönü, Başbakan ve Yücel'in onu enstitüden alıp bakanlık müfettişliğine atadıklarına ve bunun karşısına Tonguç'un kelle vermeye başlarsanız bunlar yarın sizin kellenizi de isteyeceklerdir dediğine önceki bölümlerde değinilmişti. Bundan sonra Öner, Yücel'in yayın yoluyla komünistlik yaptığına dair savlarına geçiyor. Birinci olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı klasikleri örnek gösteriyor. İkinci olarak Türkçe kitaplarında komünist fikirlerin yer almasını, üçüncü olarak ise Köy Enstitüleri dergisiyle İlk Öğretim Gazetesi'ni gösteriyor. Savunmasının 10. sayfasında bu dergilerle ilgili suçlamalar yer alıyor. Yüksek Köy Enstitüsü öğrencilerinin çıkardığı Köy Enstitüleri dergisinde yer alan güzel yazıların, şiirlerin, köy incelemelerinin her birini ayrı ayrı ele alarak komünistlik ifade ettiğini kanıtlamaya çalışıyor ve ekliyor. Köy Enstitüleri Hasan Ali'nin başına topladığı komünistlerin faaliyetleri yüzünden gerçek bir afet haline almış, bütün milli rabıtalara hücum edilerek bunların yıkılmasına uğraşılmış, din, aile, milli gelenekler aleyhinde etkilerle genç dimağlar zehirlenmiştir. Yeni bakanın sandalyesine oturur oturmaz enstitülerde geniş çaplı bir teftişe gerek duyması, bu gerçeğin kendince de bilindiği gibi raporlarda yüz kızartıcı, vicdan bulandırıcı bu komünist faaliyetlerin dehşeti ve benzeri kötülükler diye sıralıyor. Öner daha sonra müvekkili olduğu ırkçıların gördüğü işkencelerin de Yücel'in görüşünden kaynaklandığını savunarak bunları anlatır. İnönü'nün 19 Mayıs 1944 Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaptığı ırkçılık tehlikesi içerikli söylemini de savunmasını alarak Turancılara çatan bu konuşmayı bir devlet başkanının mahkemeye düşmüş bir alaydan söz etmesinin adaleti etkileyeceğini ve komünistlere cesaret vereceğini söylüyor. Kendinin Yücel'e karşı Sabah gazetesinde yazdığı mektubun nedeninin ırkçılara yapılan işkence ve haksızlıklar olduğunu söylüyor. Savunmasını Yücel'in ne sağcı ne solcu olduğu, onun komünist ve hatta sosyalist bir imana sahip olduğu iddiasında bulunmuş değilim diyerek bitiriyor. Yücel Davam adlı kitapçıkta sık sık sayın yargıçlar diye seslenerek Öner'in dayanaksız savlarını çürütecek açıklama ve görüşlerde bulunuyor. Çiftelerle ilgili olarak burada propaganda yaptığı söylenen Asiye adındaki genç kız öğretmen değil, işçi kadrosunda çalışan bir usta öğreticiydi. Öğrencilerin şikayetçi olmaları üzerine Enstitü Müdürlüğü'nce görevine son verilmiş, konu mahkemeye gitmiştir. Sayfa 70. Bu konu sonuçlanmış, adı geçen Asiye El için mahkemece suçsuz sayılmıştır. Ancak mahkeme uzun sürmüştür. Talip Apaydın'ın anılarından anlaşıldığına göre burada şikayet eden öğrenciler aslında Yüksekköy Enstitüsü'ne seçilemeyenlerden bir gruptur. Hasanoğlan'da da Yüksekköy Enstitüsü'nden bir grubun Emin Soysal'ın etkisiyle benzer bir şey yaptıkları anlaşılıyor. Enstitülerin kendi içinden ve öğrenciler arasından gelen bu davranışların köylülüğün olumsuz bir yanı olduğunu söylemek yanlış olmaz sanıyorum. Tonguç'a yapılan suçlamaları da yanıtlıyor Yücel. Emin Soysal ve birçok ırkçının ifadelerinin yanlı ve dayanaksız olduğunu göstererek enstitülü öğrencilerden söz ediyor. Bugün aslan gibi büyüyüp görevlerinin başında bulunuyorlar. Benim onları korumak haddim mi? Ben bu memleket evlatlarına sadece hizmet ettim. Benim anladığım milliyetçilik budur diyor. Öner'in tanıklarından köy enstitülerini suçlayan biri için konuşuyor. Mehmet Külahlı'yı bekliyorum. Bakalım tıbbiyeyi bitirdikten sonra bu gençler arasına girip halkın dertlerine deva, hastalıklarına şifa olacak mı? Yücel'in tarihsel anlamı olan davamdaki açıklamalarına burada daha çok yer verme olanağı yok. Öner'in suçlamalarıyla suçladığı kişilerle ve tanıklarıyla ilgili tek tek açıklamalar yapıyor. Bu kişilerin bu kafa yapısıyla ülkenin gelişmesini engellediklerini söylüyor. Yargıçlara seslenerek adaleti temsil eden sizden haksız yere akıtılmış gözyaşlarımın hakkını istiyorum diye bağlıyor davasını. Yücel sonradan aklanmıştır ama bu davada büyük üzüntü çekmiştir. Ayrıca Kenan Öner'in savunmasında yer alan enstitülerle ilgili karalamalar elden ele dilden dile dolaşmıştır. Bir yanda ülke sorunlarının en önemlilerinden biri olan %80 köylünün uyanması, canlanması ve ilk öğretimden geçmesi gibi kutsal bir dava vardır. Öte yanda ise konuyla uzak yakın ilişkisi, bilgisi olmayan yaşlı bir avukat, yanlı görüşleriyle ülkenin sorunlarına yön vermeye kalkmaktadır. Ama konu o zaman hiç de böyle anlaşılmamış, Yücel hep haksız olarak görülmüş ve üzülmüştür. Dahası Ulus gazetesi bile ona sayfalarını kapatacak, Cumhuriyet kucak açacaktır. Yılların yazarı Çetin Altan 50 yıl sonra, dünyada Yücel yılı nedeniyle onu köşesinde anarken bu olayla ilgili şunları söylüyor. Yeni kurulmuş olan Demokrat Parti Hasan Ali Yücel'i kendine baş hedef seçmişti. Onun köy enstitülerini yaygınlaştırma çabalarını komünistlikle suçlayıp duruyordu. Bu yıkıcı kampanyanın başını da Kenan Öner diye bir politikacı çekiyordu. Mahkeme komünistlik iddiasını hakaret olarak görmemiş, Kenan Öner'i suçsuz bulmuştu. Hasan Ali'yi hedefleyen kampanya komünistliği mahkemece kanıtlandı naralarını tüm Türkiye'ye baştan aşağı yaymıştı. Genç bir gazeteci olarak bu olayların tanığı olan Çetin Altan, Hasan Ali Yücel'in politika panayırından çıkan pek nadir kültür adamlarından biri olduğunu söylüyor ve soruyor. Peki UNESCO 1997 yılını nasıl oluyor da Hasan Ali Yücel'i anma yılı olarak ilan ediyor? Nasıl oluyor da Yücel'in 100. doğum yılını tüm insanlığın sevgi ve saygı renklerinden oluşan geniş bir gökkuşağı içine oturtuyor? Dipnot Çetin Altan, Sabah, 9 Şubat 1997.